Ayrım 5. Batak. Andrejit. Sayfa 91. Cuma. Hubert veya Ördek Avı. Uyanır uyanmaz günceme baktım. Saat 6'da kalkmaya çalışılacak. Saat 8 olmuştu. Hemen elime kalemimi alıp yazının üstünü karaladım. Saat 11'de kalkılacak. Yazdım. Korkunç geçen bir gecenin ardından kendimi rahatsız hissediyordum. Her zamanki gibi bir kase süt yerine sıcak bitki suyu içtim. Yatağımda kalmayı tercih etmiştim. Bunları hizmetçi getirmişti. Güncem asabım bozmuştu. Bu yüzden elime ayrı bir kağıt aldım ve üzerine şunları not ettim. Bu akşam bir damacana Evian su satın alınacak. Sonra kağıdı panoya iğneledim. Bu suyun tadına bakmak için evde kalacağım. Akşam yemeğine bile gitmeyi düşünmüyorum. Üstelik Hubert de orada olacak. Belki kimsenin rahatsız etmemesini tercih ederler. Ama geç saatte mutlaka uğramayı düşünüyorum. Bakalım rahatsız olacaklar mı? Kalemimi elime alıp yazmaya başladım. Sevgili arkadaşım, migrenim tuttu. Akşam yemeğine katılamayacağım. Nasıl olsa Hubert orada olacak. Sizi rahatsız etmek istemem. Ama akşam geç saatlerde uğramayı düşünüyorum. Dün bir kabus gördüm, çok garipti. Size anlatmak istiyorum. Mektubu zarfa koydum. Başka bir kağıt aldım ve usulca yazmaya başladım. Titaire göllerin çevresindeki faydalı bitkileri toplamaya gidiyor. Zembil çiçeği, acı kantaronlar ve şifalı hatmi çiçeği buluyor. Elinde bir demet bitkiyle geri dönüyor. Bitkiler şifalı, tedavi edecek insanlar arıyor. Göllerin çevresinde tek bir insan yok. Düşünüyor, çok yazık. İşçilerin ve ateşli hastaların bulunduğu tuz ocaklarına yöneliyor. Onlara doğru yaklaşıyor. Onlarla konuşuyor, onları yüreklendiriyor, hastalıklarını ispatlıyor. Aralarından biri hasta olmadığını söylüyor. Titaire'in vazo içerisindeki şifalı çiçek verdiği başka biri onun vazoda gelişimini izliyor. Bir başkası ateşi olduğunun gerçekten farkında, çiçeğin iyileştirici etkisine inanıyor. Neticede hiçbiri tedavi olmaya niyetli değiller. Çiçeklerin solmasını istemediğinden en azından tedaviyi kendine uygulamak için Titaire kendini hasta ediyor, ateşini yükseltiyor. Saat 10'da kapı çaldı, gelen Alcide idi. "Ne o, yatıyor musunuz, yoksa hasta falan mısınız?" dedi. "Günaydın dostum, hayır hasta değilim ama karar verdim, saat 11'den önce yataktan çıkamam. Hayrola, bu ziyaretin neye borçluyuz?" "Sana veda etmek istedim. Bana seyahate çıkacağını söylediler. Uzun mu sürecek?" "Hayır, çok uzun sürmez. İmkanlarımı sen de biliyorsun. Mühim olan buralardan uzaklaşmak. Hey, sakın seni bir an evvel yollamaya çalıştığımı zannetme. Ama yola çıkmadan yazmam gereken... Neyse, uğraman büyük incelik. Hoşça kal." Asit çıkıp gitti. Yeni bir kağıt aldım ve şunları yazdım. "Titaire Semper Recubans." Titaire yatıp kalır. Akşam üzerine kadar tekrar uykuya daldım. Not edilmesi gereken ilginç bir nokta, çözüm bulmak ne kadar önemli, insanın yaşamında büyük değişiklikler yapmak için aldığı kararlar, günlük zorunlu işlerin, ihtiyaçların ne kadar boş olduğunu anlamasına yarıyor ve onlara kafayı takmadan def etme gücü veriyor insana. Aynı benim Alcide yaptığım gibi. Ziyareti beni sıkmıştı ve daha önceleri asla yapmaya cesaret bulamayacağım bir nezaketsizlik gösterip onu yollamıştım. Güncemde göz gezdirirken tesadüfen şöyle bir not gözüme çarptı. Saat 10. Maglor'a gidilecek ve neden onu çok aptal bulduğum açıklanacak. Bunu gidip söylemediğime gerçekten çok sevindim. Günce tutmak iyiymiş. Eğer bu sabah yapacaklarıma işaret koymasaydım neler yapacağımı unutabilir ve yapmamış olmaktan dolayı böyle sevinç duyamazdım. İşte her zaman beni gözeten bu tatlılıkları hoş bir tarzda beklenmedik durum diye isimlendiriyorum. Bunu seviyorum çünkü fazla katkı gerektirmiyor. Ayrıca sıradan günlerde işimi görüyor. Akşam yemekten sonra Angel'e gittim. Piyanosunun başındaydı. Hubert, Lohengrin'in büyük düetini seslendiriyor. Angel de ona eşlik ediyordu. Bu anı sabote etmek beni çok mutlu etmişti. "Angel benim sevgili arkadaşım," diyerek içeri girdim. "Valizlerimi getirmedim ama sizin bu çekici davetinizi geri çeviremezdim. Tüm gece buradayım. Yola çıkış saatimize kadar yanınızda olacağım. Uzun zamandır odamda muhafaza ettiğim bazı eşyalarımı da beraberimde getirdim. Kır ayakkabılarım, kazak, kemer, su geçirmeyen başlık. Ne gerekiyorsa buluruz. Eve dönmek yok. Son akşamımız, zihnimizi canlı tutmalı, yarınki seyahate konsantre olmalıyız. Seyahat planını gündem konusu yapmalı, aklımızdan çıkarmamalı. Her yönüyle bu seyahati zevkli kılmak için hazırlık dışında başka bir işle meşgul olmamalıyız. Hubert belki bize eski ilgi çekici maceralarından birkaçını anlatabilir. Hubert, maalesef zamanım yok, çok geç oldu. İş yerleri kapanmadan halletmem gereken bazı evrak işlerim var. Sigorta şirketine geri dönmeliyim. Üstelik ben anlatmayı beceremem. Avcılık anıları dışında ilgi çekici bir hikayem yok. Hepsi Cude'de yaptığım büyük yolculuktan kalma biraz ürkütücü anılar. Angel, bilmem ki. Hey, anlatın, çok rica ederim. Madem istiyorsunuz, işte hikayem. Bolbos ile seyahat ediyorduk. İkiniz de onunla hiç karşılaşmadınız. Kendisi çok sevdiğim çocukluk arkadaşımdı. Artık aramızda değil. Anlatacaklarım onun son günleriyle ilgili. O da benim gibi usta bir avcıydı. Balta girmemiş ormanlarda kaplan avına çıkardı. Üstelik ukalacıydı. Avladığı kaplanların postundan kendine kürkten bir yelek yapmıştı. Leş gibi kokmasına rağmen havanın en sıcak olduğu günlerde bile üzerinden çıkarmıyordu. Son akşamında da postu üzerindeydi. Gerçi bu defa haklıydı. Hiç görülmedik dondurucu bir soğuk vardı. Göz gözü görmüyordu. Hava iyice kararmıştı. Bilirsiniz bu tarz iklimlerde geceler çok soğuk olur. Panter avına gece çıkılır. Av için askılı salıncaklar kullanırız. Oldukça eğlencelidir. İdume'nin dağlarında hayvanın belli saatlerde geçtiği kayalık dar geçitler vardır. Çok belirgin alışkanlıkları olan panterleri bu sayede avlamanız kolaylaşır. Panterin bedeninde ölüm anatomik nedenlerden dolayı yukarıdan aşağıya doğru etkili olur. Askılı salıncağın kullanımı da önemli ama elinizde avlanacak bir panter olmadıktan sonra öğrenmeniz ne işinize yarayacak ki? Gerçekten silahın geri tepmesi salıncağı hareket ettirmede oldukça büyük itici bir güç oluşturur. Bu aletler bu tür kullanımlar için oldukça hafiftirler. Birden fırlayıp gider gelirler. Panter çileden çıkmıştır. Havaya sıçrar ama onlara ulaşamaz. Eğer onu etkisiz hale getirirseniz yapacağı belli. Yapacağı mı? Ne diyorum ben? Yaptığı, yaptığı demeliyim. Angel. Bu salıncaklar dar vadinin bir yakasından diğer yakasına asılırlar. Kendimize ait birer tane vardı. Saat ilerliyordu. Gece 12 ve 1 arası bir vakitte panterin aşağımızdan geçmesini bekliyorduk. O zamanlar gençtim, biraz korkaktım ama bir o kadar da pervasızdım. Hemen olsun bitsin istiyordum. Bolbos'un yaşı daha büyüktü, soğukkanlı davranıyordu. Tecrübeliydi bu tarz avlarda. Büyük dostluğumuzun hatırına beni yerleştirdi hayvanı ilk görebileceğimiz en yakın alana. Şiir yazıyorsun ama hiçbir işe yaramıyorlar. Konuşmalarını düz yazıya uyarlamayı denemelisin. Beni anlamamıştı, konuşmasına devam etti. Tam gece yarısı silahımı kuşandım. 15 dakika sonra kayalar ayın parlak ışığıyla iyice aydınlanmıştı. Angel, ne güzel bir manzara dedi. Az geçmeden hemen yakınımızdan vahşi hayvanların yürürken çıkardığı hafif sürtünme sesleri gelmeye başladı. Saat yarımda bize doğru tırmanarak ilerleyen bir gölge gördüm. İşte gelmişti. Bize yaklaşmasını bekledim. Ateş ettim. Sevgili Angel, nasıl izah edeyim? Geriye askılı salıncağa doğru savrulmuştum. Sanki havada uçuyordum. Oyun dışı kalmış, üstelik soğukkanlılığımı yitirmiştim. Bolbos hala ateş etmiyordu. Allah aşkına neyi bekliyordu? Bir türlü anlayamıyordum. Ama bu tarz avlarda iki kişinin ne kadar yetersiz olduğunu çok iyi anlamıştım. Sevgili Angel, şöyle düşünün, bir kişi tüfeğini ateşliyor, çok geçmeden ikinci kişi de. Öfkelenen hayvan bu anı fark ediyor, atlayacak zaman kazanıyor ve tabii ki kime saldıracak, kesinlikle tüfeğini ateşleyemeyen kişiye. Şimdi düşünüyorum da, Bolbos ateş etmek istemiş ama tüfeği tutukluk yapmış olabilir. Böyle hatalar en iyi tüfeklerde bile olabiliyor. Fırlayıp geriye düşmüştüm, öne doğru yanaşmaya çalışıyordum. Bolbos panterin altındaydı. İkisi de hızla sallanan salıncağın üzerindeydi. Bu hayvanlardan daha çevik başka hayvan olmayabilir. Aman Allah'ım sevgili Angel, bir düşünün. Bu facianın canlı şahidiyim. Salıncağın üzerinde bir o yana bir bu yana durmadan sallanıyordum. O da sallanıyordu ama panterin altında ve benim elimden bir şey gelmiyordu. Tüfeği kullanmak mı? İmkansız. Nasıl nişan alacaktım? En azından oradan uzaklaşmalıydım. Bu korkunç sahne kalbimi sıkıştırıyordu. Angel, yürek sızlatan bir an dedi. Sevgili dostlarım, gitmeliyim. Hoşça kalın. Acelem var. Tekrar iyi yolculuklar size. İyice eğlenin, sakın geç dönmeyin. Döndükten sonra pazar akşamı uğrarım. Hubert çıkıp gitti. Uzun bir sessizlik oldu. Eğer konuşsaydım şunları söyleyecektim. Hubert'in anlatımı oldukça kötü. Jude'ye yaptığı yolculuktan kuşkularım var. Bu hikaye gerçekten doğru mu? O konuşurken tarif edilmez bir hayranlıkla onu izliyordunuz. Ama ağzımı açıp tek kelime etmedim. İkimiz de ateşin yanında oturuyorduk. Ocağa, lambanın ışığına, yanımda oturan Angel'e, masaya, odanın içine yansıyan zarif gölgelere, terk edip gideceğimiz şeylere bakıyordum. Çay servisi yapıldı. Saat 11'i biraz geçiyordu. İkimiz de uyukluyorduk. Saat gece yarısını vurduğunda, ''Ben de avlanmıştım.'' diye söze başladım. Şaşkınlıktan uykusu açılmıştı. ''Siz? Avlanmak? Ne avladınız?'' diye sordu. ''Ördek Angel.'' Hubert de benimle birlikteydi. Tabii çok eskiden. Sevgili Angel, neden olmasın? Benim hoşuma gitmeyen silahlar, yoksa avlanmak değil. Silah sesinden irkiliyorum. Benimle ilgili kanaatlerinizde beni kesinlikle yanlış değerlendirdiğinize inanıyorum. Çok canlı, hareketli biriyim ben. Benim işimi güçleştiren aletler. Hubert en yeni buluşlardan her zaman haberdardır. Amede'nin aracılığıyla bana havalı bir tüfek verdi. O lütfen anlatın dedi. Öyle değil. Sizin düşündüğünüz gibi büyük sergilerden başka yerde göremeyeceğiniz tüfeklerden biri değil. Zaten ancak kiralamaya gücüm yetmişti. Çünkü bu tüfekler çok pahalı. Evimde silah bulundurmaktan hoşlanmam. Tüfeklerin bu modelinde küçük bir hava haznesi var. Tüfeği koltuk altına yerleştirdikten sonra elastik bir tüp vasıtasıyla tetik çekiliyor. Bu sırada elde yıpranmış bir barut kabı tutuluyor. Tüfek oldukça eskiydi. En ufak bir basınçta kauçuk barut kabı merminin çıkış mekanizmasını harekete geçiriyor. Teknik bilginiz yeterli olmadığı için size daha farklı izah edemiyorum. Belki gösterirseniz daha iyi anlarım dedi. Sevgili Angel, bu aletler çok usta ellerce tutulmalı. Sizden en ufak bir ayrıntıyı esirgemeden tümünü anlattım. Eğer barut kabınızı eskitecek kadar bereketli bir gece yaşarsanız, tıpkı şimdi anlatacağım av gecemiz gibi, yakaladıklarınız yeter de artar bile. Sisli bir Aralık gecesiydi. Hubert, bana geliyor musun diye sormuştu. Evet, hazırım diye cevap verdim. Hubert karabinasını, geniş ağzı tüfek. Ben de tüfeğimi raftan indirmiştik. O yanına çığırtkan düdükleri ve botlarını almıştı. Nikel kaplı patenlerimiz de vardı. Avcılara has koku alma duyusuyla karanlıkta bir süre yol aldık. Hubert bizi derme çatma kulübeye götürecek yolu biliyordu. Kulübe avı bol bir gölün kenarındaydı. Bataklık kömürüyle yakılmış geceden kalma ateş küllerin altında hala canlılığını koruyordu. Köknar ağaçlarıyla siyaha boyanmış karanlık park alanından çıkar çıkmaz gece bize daha aydınlık gelmişti. Kabarmış ay sisin arasında belli belirsiz yüzünü gösteriyordu. Ara ara çıkıyor, sonra bulutların üzerinden akıp gidiyordu. Çalkantılı bir gece sayılmazdı ama yeterince huzurlu da değildi. Sessiz, el değmemiş, nemli bir geceydi. Belki isteksiz dersem beni daha iyi anlarsınız. Gökyüzü başka bir yüz takınmayacak gibiydi. Dikkatli gözlerle iyice inceledik. Görünürde bir sürprizi yoktu bize. Israrcı anlatımım, sizin gecenin sıradanlığını daha iyi anlamanız için. Benim sakin, serin kanlı arkadaşım. Böyle geceler ördek avı için çok uygundur. Usta avcılar bunu çok iyi bilir. Kanala yaklaşıyorduk. Solmuş sazların arasından cilalı gibi parlayan donmuş suyu ayırt edebiliyorduk. Tek kelime etmeden patenlerimizi ayağımıza geçirdiğimiz gibi suya yöneldik. Göle yaklaşmıştık. Yosun toprak ve yarısı erimiş karlara bulanmış, seviyesi düşük balçık gibi suda ilerlemek zorlaşmaya başlamıştı. Kanalın sonuna gelmiştik. Patenlerimiz ciddi şekilde ilerleyişimizi engelliyordu. Onlardan kurtulduktan sonra yürümeye devam ettik. Hubert ısınmak için derme çatma kulübeye girdi. Yoğun duman yüzünden dışarıda kalmayı tercih ettim. Angel, size anlatacağım şey öyle korkunç ki. Neyse, dinleyin. Hubert ısındıktan sonra kulübeden çıktı ve hemen çamurlu suya daldı. Üzerinde katranlı giysisi, ayağında botları vardı. Kirli, çamurlu suyun içine girivermişti. Dizlerine kadar değil, kemer hizasına kadar da değil, tüm bedeniyle daldı. İğrendiğiniz için öyle titreyip durmayın dostum. Kendi rızasıyla yaptı bunu. Ördekleri ürkütmemenin en iyi yolu gözden kaybolmak diye düşünmüş olsa gerek. Durmayın, söyleyin. Evet, çok iğrenç değil mi? Ben de biliyorum. Ne var ki Hubert'in sayesinde av hayvanları akın etti. Yerlerimizi almış, bağlı duran bir kayığın içinde avın yaklaşmasını bekliyorduk. Hubert kamufle olduğu yerden ördekleri çağırıyordu. İki ayrı düdük kullanıyordu. Biriyle çağırıyor, diğeriyle cevap veriyordu. Uzaktaki sürü çağrıyı duymuş, o da onları duymuştu. Sevgili Angel, zavallı aptal ördekler sesin başka bir ördekten geldiğini sanmış, hızla bize geliyorlardı. Hubert kusursuz bir taklitçiydi. Bir anda üstümüz üçgen bir bulut gölgesiyle sarıldı. Kanat sesleri gitgide artmıştı. Belli ki inişe geçmişlerdi. İyice yaklaştıklarında tüfeğimi ateşledim. Sayıları bir anda öyle çoğalmıştı ki neredeyse önümü göremiyordum. Daha kolay tetiği çekmem için her atış sonrası sık sık barut kabını bastırıp sıkıştırmak hoşuma gitmişti. Aynı havai fişeklerin patlama anında çıkardığı sese benziyordu. Ya da daha çok Mallarmé'nin bir dizesinde yer alan palme sözcüğünün çıkardığı sesten farksızdı. Çoğu kez ateş sesi duyulmaz. Eğer kulak kabartıp dinlerseniz kuşun düşme sesi gelir. Böylece siz de ateş edildiğini anlarsınız. Hiç gürültü çıkmadığı sürece ördekler uzun süre beklerler. Gökyüzünden karanlık sulara burgu gibi döne döne düşen bedenleri gölün yüzeyini delip geçiyor. Suyun üzerini kabuk gibi kaplayan çamur tabakası adeta onları yutup içine çekiyor. Bu sırada düşen kasılmış bedenleri ve düzgün kapanmayan kanatları yaprakları çarpıp parçalıyordu. Sazlar onları saklamaya yetmiyor. Ölmeden önce çalılardan bir korunakla örtünmek istiyorlardı. Tüyleri onları geriden takip ediyordu. Suya usulca temas etmeden önce havada yavaşça uçuşan tüyler hafif sis dumanını andırıyordu. Bu tüy yağmuru ne zaman sona erecek diye kendi kendime soruyordum. Kuşluk vakti sağ kalanların bölgeden ayrılması ile müthiş bir kanat gürültüsü kapladı etrafı. Vurulup düşen son ördekler onların gittiğini sezmişlerdi. Hubert üzeri çamur ve yapraklarla kaplı bir halde yanıma geri dönmüştü. Tekrar düz kayığımızın palamarını çözdük. Kırılmış dalların arasından onu elimizdeki uzun sopaların yardımıyla iterek çıkardık. Gün ağarmadan evvel havada ürkütücü bir aydınlık vardı. Azıklarımızı topluyorduk. 40'tan fazla ördek vurmuştum. Hepsi leş gibi bataklık kokuyordu. Ama nasıl olur sevgili Angel, yoksa uyuyor musunuz? Lambanın yağı azalmıştı, ateş sönmek üzere göz kırpıştırıyor, camlar ağaran güneş ışığıyla yıkanıyordu. Göğün ihtiyatla sakladıklarından bir parça umut titreyerek aşağı iniyor gibiydi. Ah ne olur uzun süredir uyuyup kaldığımız karanlık odamıza yağmur damlalarıyla ıslanmış camımızdan çiğ taneleri ulaşsa ve ağaran gün aydınlığıyla odamızı kaplayıp karanlığımız doğanın eşsiz beyazlığıyla aydınlığa dönüşse. Angel yarı uyur vaziyetteydi. Söylediklerimi duymuyordu bile. Konuşmadığımı hissedince yavaşça gözlerini araladı ve şöyle mırıldandı. Tüm bunları kitabınıza ekleme. Ah sevgili Angel, bana acıyın ve sözünüzü tamamlamayın. Batağa eklemem gerektiğini söylemeyin sakın. Bu arada kitaba koydum çoktan. Anlattıklarımı dinlemediniz. Neyse, beni dinlemenizi beklemiyordum. Dinlemeseniz de olur. Gücenmedim. Bugün neşeli olmak istiyorum. Gün ağardı. Dışarı bakın. Şehrin gri çatılarına, banyolerin üzerinde uzanan beyazlığa bakın. Ne olacak? Ah, kasvetin rengi, gri ile örtülü şehir. Kuşluk vakti böyledir. Günün ilk ışıklarıyla toz gibi dağılıp gitti. Aynı uçuşan acı küller gibi. Ah, düşünce, umutsuzca kayıp giden gün ışığı, saflığın ve temizliğinle yoksa sen mi özgürlüğe kavuşturacaksın bizi? Sabahın dere gibi aktığı odanın camı. Hayır, camın solup gittiği sabah. Angel, yıkayacak, temizleyecek. Yola çıkıyoruz, haydi, hissediyorum kuşların sarhoşluğunu. Angel, Mallarmé'den bir dizedir bu. Aslında dizenin başı tekil şahısla başlar. Ben size farklı aktardım. Çünkü ikimiz de yola çıkıyoruz. Ah sevgili dostum, sizi götüreyim. Bavullar, acele edelim. Büyük bir sırt çantası istiyorum. Yine de yanımıza çok eşya almayalım. Valize sığmayan eşyalarla uğraşmak can sıkıcıdır. Bu söz Bay Barre'ye ait. Sevgili dostum, Barre'yi çok iyi tanırsınız. Hani şu milletvekili olan. Ah, burada nefes alamıyorum. Pencereleri açalım. Siz de ister misiniz? İnanılmaz heyecanlıyım. Çabuk mutfağa girin. İnsan seyahat halindeyken nerede yemek yiyeceği belirsizdir. İçi tıka basa malzeme dolu dört ekmek, birkaç yumurta, sucuk. Dün akşam yemeğinde danadan geriye kalanları da alalım. Angel yanımdan ayrıldı. Bir süre tek başıma kaldım. Şu an ne diyeceğim ben? Birbirini izleyen şu dakikalarda susacak mıyım? Neden konuşmayacakmışım? Önemli şeylerin neler olduğunu biliyor muyuz? Seçim hakkımızın olması nasıl da azdırır kibrimizi. Her şeyin üzerinde eşit bir biçimde duralım. Heyecan verici yolculuk öncesi ruhum çok sakin olmalı. Kendimi tekrar derin düşüncelere bıraktım. Üç sebze satıcısı geçiyor. Bir atlı tramvay. Bir kapıcı kapısının önünü süpürüyor. Dükkan sahipleri vitrinlerini temizleyip düzenliyorlar. Aşçı kadın alışveriş yapıyor. Öğrenciler okula gidiyorlar. Küçük gazete kulübelerine gazeteler teslim ediliyor. Aceleyle yürüyen erkekler gazete satın alıyorlar. Kafedekiler dışarı masaları yerleştiriyorlar. Allah'ım, Allah'ım, Angel içeri girmesin lütfen. İşte yine gözyaşlarına boğuluyorum. Sanırım sinirlerim bozuk. Her sayıp gösterme işinden sonra beni ağlama tutuyor. Tir tir titriyorum. Ah Allah aşkına, biri şu camı kapasın. Keskin soğuk içime işledi. Hayat, başkalarının hayatı. Hayat bu mu? Hayata bakın. Öyle ya da böyle yaşamak işte. Hakkında başka ne söyleyebiliriz ki? Haykırışlar. Şimdi de hapşırıyorum. Düşünmeyi kesip de seyre daldığım anda hemen grip oluyorum. Angel duyuyorum. Hadi ama acele etmeliyiz. 5. ayrımın sonu, sayfa 106.